Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli Ömer Çelik hocamızla birlikte Kur'an konularını ele almaya devam edeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu haftaki Kur'an konumuz İncil olacak. İncil ve Hazreti İsa'dan hareketle Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlamaya çalışacağız kıymetli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim, tabi İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen ilahi kitap. Ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede, belki 16 yerde İncil ismi geçiyor ve bunun da Hazreti İsa Aleyhisselam'a verildiği dile getirilmiş oluyor.
Daha çok medeni surelerde bahsedilen bir kelimeymiş kıymetli hocam. Kaynağımızda o şekilde zikrediliyor.
Efendim, dolayısıyla tabi İsa Aleyhisselam, annesi Meryem validemiz, İmran ailesi, yani Kur'an-ı
Kerim'in... Ali İmran suresi var
müstakil. Tabi Ali İmran suresi var, İmran ailesi diye geçiyor. Çok şerefli bir aile. Cenab-ı Hak onları Adem'i, Nuh'u, İmran ailesini, İbrahim ailesini, İmran ailesini bütün alemlere üstün kıldığını ve bunların birbirini takip eden zürriyetler olduğunu tabi söylüyor. Sonra Meryem validemizin doğumundan bahsediyor. Çok yani şerefli bir evlat. Beyt-i Makdis'te büyüyor. İffet timsali anlatılıyor. Kerametleri zahir oluyor. Meleklerin konuştuğu bir anne oluyor Meryem validemiz. Ve ondan da İsa Aleyhisselam çok mucizevi bir şekilde dünyaya geliyor.
Doğuyor.
Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın yani her şeyi çok farklı. Zaten Cenab-ı Hak ona وَجَعَلْنَاهَ وَبْنَاهَا اَيْتِ الْعَالَيْنِ buyuruyor. Biz diyor hem diyor Meryem'i hem de oğlu İsa'yı alemlere bir ibret kıldık.
İşaret, ibret değil.
Tabii işaret, ibret, mucize. Böyle olunca da Cenab-ı Hak ona da peygamberi yapıyor. Peygamberi yaptıktan sonra da bütün peygamberlere vahyettik diye buyururken de o silsi içerisinde İsa'ya da biz vahyettik Cenab-ı Hak buyuruyor. İsa Aleyhisselam'ın böyle bir farklı özelliği var. Ve şu ifade çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak. Ve eyyedinnâhu bi ruhul kudüs.
Ruhu Kudüs'e yani destekledik
biz,
onu.
Biz diyor Ruhul Kudüs'te diyor İsa'yı destekledik diyor. Aslında Ruhul Kudüs'le desteklemediği hiçbir peygamber yok Cenab-ı Hak.
Doğru.
Çünkü vahiy meleği Cebrail'dir. Yani her peygamber vahiy gelmiştir. Mutlaka Cebrail'in geldiği, desteklediği olmuştur her peygamberi.
Evet, ama özel olarak zikrettiğine göre.
Ama burada İsa Aleyhisselam'a bir vurgu olduğunu görebiliyoruz. Yani İsa Aleyhisselam'ın Ruhul Kudüs'le münasebeti çok daha farklı bir şey. Bunu işte efendim onun diyeyim ki üflemesiyle diyeyim ki dünyaya gelmesi gibi daha oradan başlatabiliriz. Bir de İsa Aleyhisselam'ın şahsiyetine baktığımız zaman yani bedeni kimliği, ruhu kimliğe baktığımız zaman da yine orada o Ruhul Kudüs'te olan münasebetinin onda çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Mesela hiç evlenmemiş bir peygamber. Belki efendim tamamen zahidane yaşamış bir peygamber. Yani belki dünyaya yani dünyalığa hiç değer vermeyen bir
tamah etmemiş bir peygamber.
Yani tamamen manayı temsil eden bir özelliği var. İsa Aleyhisselam benim peygamber. Ona verilen mucizelere de baktığımız zaman da zaten onlar da diğer hiçbir peygambere verilmeyen cinsten mucizeler olduğunu görüyoruz ki bunun içerisinde yani ve uhyil mevte biiznillah.
Evet.
Allah'ın izniyle ben efendim ölüleri diriltirim şeyi hocam çok enteresan bir şey. Yani diğer peygamber var mı yok mu biz bilemiyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam da belki efendim kuşların diriltmesi gibi. Efendimiz de bazı rivayetler olabilir ama bu kadar güçlü bir efendim vurgu Kur'an-ı Kerim'de başka bir peygambere yapılmıyor.
Ölüleri yani. Diriltmek gibi bir mucize var ortada.
Evet. Şimdi buna da Cenab-ı Hak biz diyor efendim önceki yani Tevrat'ı tasdik edici olarak diyor biz İsa'ya İncil'i verdik. Ve yine diyor biz İsa'ya diyor mesela bir ayet-i kerim okuyalım. وَقَفَّيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ ve âteynâhul İncil'e, biz diyor o önceki peygamberin peşinden İsa'yı getirdik, peygamberi gönderdik. Ona İncil'i verdik. Fîhî hudem ve nur. Ki o İncil'de bir hidayet vardır, bir nur vardır. Musaddıka limâ beynine tevrati. Tevrat'ta olanları tasdik edici olarak efendim gönderdik.
Onu doğruluyor.
Ve huden ve mevazatin lil muttakin. Ve takva sahiplerine de içinde hidayet bulunan, öğütte bulunan bir kitap olarak İncil'i verdik buyuruyor İsa Aleyhisselam'a. Dolayısıyla mesela Tevrat'la ilgili hangi övücü ifadeler varsa içinde, mesela bir önceki sayfada da diyelim ki şeyle ilgili, Tevrat'la ilgili inne enzene Tevrat'e fiyye huden ve nur diyor.
Evet. Mesela biz
Tevrat İncil'dik diyor efendim, onda hidayet ve nur var diyor. Hemen peşinden
İncil'de de hidayet ve nur var diyor.
Ve Tevrat'ı tasdik eden diyor bir kitaptır diyor. Peşinden Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor Cenab-ı Hak. Onda diyor hakla getirdik. O da önceki kitapları tasdik eden bir kitaptır buyuruyor. Tabii İncil'le alakalı İsa Aleyhisselam'a vahyedilen bu kitap yazı itibariyle tarih kaynağına baktığımız zaman, yani Hristiyan tarihine baktığımız zaman İsa Aleyhisselam zamanında yazıya geçirilmediği ifade ediliyor. Yani İncil'in veya İsa Aleyhisselam konuşmaların İncil olarak yaptığı diyelim ki tebligatın, aktarımların uzun bir zaman yazıya geçirilmediğini ve işte 300'lü yıllarda, 320 yıllarda İznik konsillerinde orada ilk defa İncil'lerin yazıldığını, orada diyelim ki belki 300 civarında İncil yazılıp bunlardan 4 tanesinin tercih edildiğini, bazı bunların içerisinde hala İsa Aleyhisselam'a geldiği orijinal dille, ki onun da Süryanice olma ihtimali yüksek. Yani Tevrat'ın İbranice, İncil kitabının ise efendim Süryanice olarak İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu din Süryan olduğu ifade ediliyor.
Ya bunlar hep şey, ihtiyatlı
yani,
görüşler.
İhtiyatlı görüşler yani, tahmini görüşler. Ama şu an mevcut İncil'in içerisinde elimizde İsa Aleyhisselam'a vahyedildiği ifade edilen veya tahmin edilen o dilde bir orijinal bir İncil nüshası bulunmuyor.
Bulunmuyor.
Evet,
kayboldu bulunmuyor muhtemelen.
Bu İncil için de bu şekilde geçerli. Tevrat için de bu şekilde geçerli. Tevrat'ın da yazıya geçirilmesi çok uzun zaman sonra oluyor. Yani Musa Aleyhisselam'dan belki bir 600 sene sonra bir zaman içerisinde. Sonradan bilahare bunlar toplanarak yazıya geçiriliyor. Tabii bunu niye söylüyoruz? Bunu şunun için söylüyoruz. Yani bu kitapların şu an elimizdeki mevcut halleriyle güvenilirlik noktasında ciddi manada bir sıkıntı olduğunu anlatmak için,
evet,
söylüyoruz.
Evet, kesinlikle hocam.
Evet.
Yani bir Kur'an gibi korunamadılar.
Ama tabii korunamadılar. Bunlardan tabii efendim tarif edilmeleri ve peşine Kur'an-ı Kerim gelmesinin de haklı bir sebebe dayandığını ifade etmek için söylüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey kesinlikle yok. Yani bir Yahudi dünyası, Hristiyan dünyası Kur'an-ı Kerim'e karşı düşmanlık yapsalar da Kur'an-ı Kerim'i işte efendim aslı yoktur tarzında diye böyle şeyler söyleseler, yasa çizseler de işin gerçeği şu ki Tevrat ve İncil'in başına gelen bu efendim menfi durumlar Kur'an-ı Kerim'in başına asla gelmiş
gelmedi,
değil.
Evet.
Ve Allah'tan peygamberimize geldiği şekliyle, yani işte efendim lafzıyla, manasıyla veyahut da diyeyim işte kelamullah olarak o ilk gün itibaren nasıl yazıya geçirildiğini, nasıl kayıt altına alındığını, nasıl hafıza tarafından ezberlendiğini, hemen Hazreti Ebubekir zamanı nasıl cem edildiğini, Hazreti Osman zamanı nasıl çoğaltıp bütün dünyaya yayıldığını ve o orijinal haliyle de günümüzde milyonlarca hem baskısının hem de hafızanın devam ettirdiğini, böyle bir ilahi koruma, ilahi diyeyim ki efendim muhafaza önce kitaplar için efendim söz konusu olmadığını bir tarihi hakik olarak söylememiz
evet,
lazım. Evet, burada bir tarif etmemiz lazım. Şimdi tabii İncil'de Cenab-ı Hakk'ı Kur'an-ı Kerim'e verdiği bilgilere dayanarak söylüyorum. Ve mevcut İncil'lerde bu tür efendim buna benzer bilgiler de olabilir. Nedir? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğiyle ilgili bilgiler.
Müjdelemesi var.
Yine Peygamberimizin gerek şahsı gerek ümmetiyle ilgili bilgiler. Kur'an-ı Kerim ona atıfta bulunuyor. Kur'an-ı Kerim atıfta bulunuyor. Mevcut İncil'lerde kısmen bazı gibi olduğu söyleniyor. Ama bir kısmı bundan çıkarılmış da olabilir.
Evet, bunları tespit etmek çok zor.
Çok zor. Ama biz Kur'an-ı Kerim'deki atıflardan hareketle İncil'in nasıl bu konuda bahsettiğini söyleyebiliriz.
Yani bazı kısımları tamamlayabiliyoruz kıymetli hocam. Evet. Doğru mu anladım yani? İncil'de bazı kısımlar var işaret edilen, işte Kur'an-ı Kerim'le aynı muhtevaya sahip. Fakat bunlardan tam emin olamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda o tamamlanmayı, adeta yapbozun eksik parçasını tamamlamış gibi oluyoruz.
Evet. Yani öncelikle mesela biz diyor Fetih Suresinin son ayetinde 29. ayet-i kerimede ذَلِكَ مَسَلُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَسَلُمْ فِي الْاِنْجِلِ diye bir ifade geçiyor.
Evet, hem Tevrat'ta hem İncil'de onların
evet,
örneği vardır.
Yani Tevrat ve İncil diye bir kayıt var. Anlatılan nedir? Anlatılan Peygamberimizden bahsediliyor. Ve Peygamberimizin ilk planı yanındaki Müslümanlardan sahabe neslinden bahsediyor. İşte Muhammed Resulullah, Allah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Son ilahi peygamberdir. Onun yanında bulunanlar da işte kafirlere karşı İşte izzetli, onurlu, sert, kendi aralarında son derece merhametli. İşte efendim sürekli işte namaz kılan, secde eden, rükû eden, hep Allah'ın rızasını talep eden, onun peşine koşturan, yüzlerin secde izi bulunan bir ümmet. Şimdi orada diyor ki bu diyor misal diyor hem diyor efendim Tevrat'ta hem de İncil'de olan misaldir. Peşinden bir efendim şey de geliyor. Dolayısıyla bir misal daha geliyor. Derken mesela fit Tevrat'ı buraya kadar kısım ben Tevrat'ta anlattığım temsildir.
Böyle bir anlatım evet. Ortaya çıkıyor.
Evet. Ve mesela fil İncil. Aslında efendim İncil'de bunu anlattım olabiliyor. Ama İncil'de şöyle bir misal daha var diye de efendim bir anlam söz konusu
ortaya
olabiliyor.
Ortaya çıkabiliyor. Evet.
Ve mesela fil İncil'i. Şimdi ikinci o verilen temsilin ikinci kısmı İncil olduğunu söylersek yani öyle yorumlar var yani İrab bakım yorumları yapılabiliyor. Orada şöyle bir misal veriliyor. Kezer'in ahrece şat'ahu bir buğday tarlası diyelim. Ekin tarlası. O diyor efendim o ekinler filizini çıkarmıştır. Sonra diyor bu diyor sap kalınlaşmış ve filiz de diyor iyice diyor efendim olgunlaşmıştır. Ve artık böyle iyice biçime hazır, çok böyle görkemli bir ekin tarlası ortaya çıkmıştır. Evet. Ama bu öylesine bir ekin tarlası ki, bir buğday ekini olabilir, arpa olabilir. Öylesine bir ekin tarlası ki, yu'cibu zurra'a, yani onu ekenler, dikenler için böyle baktıkları zaman
fevkalade
hoşlarına gidiyor. Ya gerçekten Allah'a hamdolsun çok muazzam. İşte bir Konya ovasını düşünelim. Böyle iyice böyle buğday yetiştirildiği böyle küçük bir tarla değil de biraz daha böyle dönüm, binlerce dönüm bir ovayı düşünelim. O şekilde bir misali evet. Daha geniş
gözünün yapalım. Gördüğü her yerin tarla olduğu bir
çünkü,
yer.
Çünkü yani belki başlangıçta Peygamberimiz birkaç kişiden başladı ama Veda Hacı'nda Efendimizin yanında işte 100 bindir, 100 daha fazladır falan böyle. Dolayısıyla 100 bin kişiyi olan bir efendim ümmeti Muhammed'i, Efendimizin zamanındaki bu halini şöyle küçük bir tarla diye düşünmeyelim. Evet. Yani biraz daha büyük bir ova diye düşünebiliriz. Bu diyor o tarlayı ekenlerin diyor çok hoşuna gider diyor. Ama liyagize bihumul küffer ama bir de bunun düşmanları var ki kafirleri var ki onlar da çok onları öfkelendiriyor yani. Yani ekinin sahiplerini çok sevindiriyor. Hoşlarına gidiyor. Ama o ekinin düşman olanları var ki onları da öfkelendiriyor.
Hoşuna gitmiyor tam tersine.
Tabii. Şimdi mesela Zemahşer'e diyor ki bu diyor Cenab-ı Hakk'ın işte İncil'de ümmeti Muhammed'e anlatmış olduğu misal budur diyor. Bu şekilde misal budur. Buradaki diyor şeyin bu eken Efendimiz Aleyhisselam'dır diyor. Yani tarlayı eken Efendimiz Aleyhisselam'dır. Tarlanın işte efendim ektiği de o İslam'ı tebliğ etmesi ve o dine giren Müslümanlardır diyor. Adeta diyor Resul Efendimiz'in etrafında o ümmeti Muhammed o fevkalade güzel bir buğday tarlası gibi diyor. Yani yetişiyor ve iyi bir böyle görkemli ümmet haline geliyor. Onun misalini Cenab-ı Hak burada vermektedir diye efendim onu bize anlatıyor. Bu misal. Şimdi mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu diyor. Vaden aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel Kur'an diye geçen bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimede Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi. Demek ki bazı hakikatleri Cenab-ı Hak önceki ilahi kitapların hepsinde ne yapıyor? Yazabiliyor. Burada özellikle üçünü söylüyor. Oradaki dile getirdiği hakikat nedir? Cihat. Yani Cenab-ı Hak Allah diyor müminlerden karşılığında cenneti vermek suretiyle canlarını, mallarını satın almıştır. Evet. Yani Allah'ın şöyle bir hükmü vardır, şöyle bir kanunu vardır. Ben cenneti yarattım ve bu cennete dünya hayatında bu imtihan sahnesinde kim malını Allah'ın dinini yaşamak, yaşatmak için harcarsa, kim ömrünü, nefeslerini, ki biz onu can diyoruz, bunu yine Allah yolunda kullanırsa, yani tabiri caizse bu malını canını Allah'a satarsa, Allah da bunun karşılığında cenneti verecektir. Böyle bir Allah'ın müminlere yaptığı bir alışveriş, bir sözleşme söz konusudur. Ama bu sözleşme o kadar önemli ve bütün ümmetler için geçerli bir sözleşmedir ki, çünkü bizim evet. ahiretimizi ilgilendiriyor bu, ki burada Cenab-ı Hak bunu kendi katından gerçek bir vaat olarak hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de efendim Kur'an'da bunu yazdığını beyan veriyor.
Hepsini ifade etmiş beyan veriyor.
Demek ki şeyde efendim İncil'de böyle bir hüküm de var. Hmm. Yani cihatta alakalı bir hüküm yer aldığını ve bunun da canı malı Allah'a satmak gerektiği ilgilerini bilgili hocam var. Şu an mevcut İncil'de bu olmayabilir.
Bilir ama biz
olmayabilir
biz
ama ayet bunu söylüyor. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki işte Allah yapmış olduğunuz diyor alışverişe sevinin çünkü Allah'tan vaadine sadık olan söyledikten daha üstün kim olabilir? En büyük başarı da budur. Buyuruluyor. Şimdi tabii bir de Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili yani bir ümmetiyle alakalı diyelim ki temsiller var, anlatmalar var. Bir de gerek Tevrat'ta gerek İncil'de bir fiil sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi nebi olarak geleceğini müjdeleyen yerler var.
Araf suresi 157. Evet, ayet-i kerime gibi.
Ayet-i kerimelerde. Bu da şöyle ayet-i kerime. Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor rahmetimi diyor. İşte Allah'tan korkan, takva üzere olan, zekatını veren kullarıma yazacağım. Yani bana kulluk yapanlara ben merhamet edeceğim. Onlara dünyada merhametim olacak. Ukbada da onlara efendim merhametim olacak. Peki bu zekatını veren, takva üzere kulluk yaşayan bunlar kimlerdir? Şimdi bunun tarifini yapıyor Cenab-ı Hak. Orada diyor ki ellezine yettebiyonur rasulen nebiyyel ummiyyellezi. Yani onlar diyor, onlar ümmi nebiye tabi olan kimselerdir. Ona uyanlardır. Peki bu ümmi nebinin geleceği nerede haber veriliyor? Bak ellezi mektuben indahum fit tevratı vel incil. Ki o ümmi nebinin geleceği onların yanındaki Tevrat'ta İncil'de yazılmıştır. Yani biz diyor Cenab-ı Hak Tevrat'ta da İncil'de de böyle bir ümmi nebi geleceğini yazdık. Onlara bunu söyledik ve onlara dedik ki böyle bir peygamber gelecek. Bu daha önce de gelebilir. Ne zaman gelirse ona tabi olacaksınız, iman edeceksiniz. Şimdi onun bir ayeti var. Onu da efendim söylemek istiyorum hocam. Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime. Ve o nebi geldiği zaman ona iman ettiğiniz takdirde, ona uyduğunuz takdirde siz takva sahibi olacaksınız ve Allah'ın rahmetini kul olacaksınız. Sonra o gelecek nebinin neler yapacağı da söyleniyor. Diyor ki ye'murun bil ma'rufi ve yenhanel münker. O nebi gelecek, Allah'tan vahiy alacak, insanlar iyiliği emredecek, kötülüğü yasaklayacak. Sonra helal, tayyip olan şeyleri ona helal kılacak. Habais, efendim habis olan kötü şeyleri de haram kılacak.
Özelliklerini de zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de.
Ve ihdâhu anun ısrahum. O peygamber, o ümmetin, insanlığın üzerinden ısır denen
ağır yükleri
vel eğlelleti kent aleyhim ve yine onların üzerine bulunan böyle demir vukaları ki bunların ikisine maksat özellikle Yahudilerin, İsrailoğulların zulümleri sebebiyle onlara haram kılınan ve onlara yüklenen ağır mükellefiyetleri kastediyor ayet-i kerime. O peygamber gelecek ve o şer'i ağır hükümleri hepsini kaldıracak ve insanlığa daha kolay yaşanabilir bir din getirecek.
Bu özelliklerle tavsiye edilmiş.
Tavsiye edilmiş. İşte kim bu peygambere iman ederse, kim de efendim ona indirdiğimiz nur, yani Kur'an'a iman eder, o peygamberi desteklerse, ona yardımcı olursa, işte onlar felaha ereceklerdir. Buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ı bu şekilde Tevrat'ta, İncil'de ümmi nebi olarak Efendimiz Aleyhisselam dile getiriyor ve onun yapacağı bütün o tebliğ faaliyetlerini de anlatmış oluyor. Tabii bu bir misaldir ama Ali İmran suresi 81. ayet-i kerime vardır ki bu ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın sadece Tevrat'ta, İncil'de değil, Hazreti Adem'den Hazreti İsa Aleyhisselam son peygambere kadar her peygamberin Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceğini müjdelediği, onu haber verdiği, geldiği zaman da ona iman edip tabi olan gerekliliğini ümmetlerine haber verdiklerini dile getiriyor bu ayet-i kerime. Müsaadeniz olsun ayet-i kerimeyle programı tamamlamış olalım. O da şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَقَ النَّب۪يِّنَ Allah Teala gönderdiği bütün peygamberlerden yeminle pekiştirme söz almıştır. لَمَا اَتِيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ Bakın ey peygamberler, size ben kitap veriyorum, vahiy ediyorum, hikmet veriyorum, sizi peygamber yaptım ve siz benim dinimi tebliğ ediyorsunuz. Tamam. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Ya sen şimdi her peygambere toplu hitapta olabilir, tek tek bütün peygamber hitapta olabilir. Diyelim ki ey Adem sen, ey Nuh sena, sen şu an peygamberimiz peygamber. Sen peygamberini devam ettirirken o eğer bahsettiğim Resul ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü bütün müfessirler oradaki Resul kelimesini
peygamberimiz olarak
o şekilde yorumluyor. Bu konuda bir ittifak, icma var. Dolayısıyla bunu biz mecburen kabul ediyoruz.
Evet.
O peygamber senin geldiği zaman ya ben peygamberim sen nereden çıktın geldin demeyeceksin. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ Ona iman edeceksin, peygamberi tasdik edeceksin, ona yardım edeceksin. قَالَ اَقْرَارْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اَصْرِي Peki siz bu anlaşmaya var mısınız? Bunu onaylıyor musunuz? Evet onaylıyoruz dediler. Hepsi buna ikrar etti, kabul etti. Cenab-ı Hak da şahit olun ben de sizinle şahidim buyurdu.
Demiş oldu.
Şimdi dolayısıyla bu gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın hem Allah katında diğeri itibariyle hem de yani bu peygamberlik tarihi açısından çok ilginç bir bilgi veriyor ayet-i kerime. Ve her peygamberin kendi ümmetlerine ve gelecek olanlara böyle bir ismi Ahmet Muhammed olan bir peygamber geleceğini geldiği zaman da ona inanmanın zaruretini dile getirmiş oluyorlar.
Hem böyle bir şey işaret ediyorlardı hem de kabul edileceğini, bunun nihai peygamber olduğunu kabul edeceklerini biliyorlardı.
Biliyorlardı. Zaten İsa Aleyhisselam'la ilgili Saf suresindeki efendim 6. ayet-i kerime biz diyor efendim İsa'yı ben İsrailoğlu'na peygamber gönderdik. Dedi ki ey İsrailoğulları ben Allah'ın peygamberiyim. Tevrat'ı tasdik edici olarak ve mübeşşiran bir rasulün ye'ti min ba'di ismi Ahmet ve benden sonra gelip de ismi Ahmet olacak bir peygamberi müjdelemek olarak bak geldin.
Müjdeliyor.
Hem müjdeliyor. Yani İsa Aleyhisselam da o ayet-i kerimenin bahsettiği o müjdeyi daha açık bir şekilde dile getirmiş
oluyor. Tasdik etmiş oldu.
Onun örneğini vermiş oluyor.
Kesinlikle değerli hocam. Bu noktada bütün ilahi kitaplar birbirini aslında tasdik ediyor. Hem sonrakine işaret ediyor hem de öncesini tasdiklemiş oluyor demiş bulunduk. Bu noktada da İncil bahsini bitirmiş oluyoruz kıymetli hocam. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz İncil konusunu ele aldığımız Kur'an programımızın bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.